Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a, telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken Ankara'dan Haber Var programından hepinize günaydın. Bugün gündemimizde tabii ki temel gündem deprem olarak sürüyor. Ancak meclis açılıyor. 3 haftalık bir aranın ardından meclis açılıyor ve gündeminde yaklaşık 5 milyon sigortalıyı ilgilendiren EYT düzenlemesi var. Tabii ki deprem araştırma komisyonu kurulması var. Fay yasası var. Öbür taraftan da siyasetin gündeminde altılı masanın aday belirleme çalışmaları, çabaları var. Biz de deprem demişken dün Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından deprem konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu artçılar yüksek miktarda devam edecek gibi görünüyor. Bunu jeofizik profesörü, Ankara Üniversitesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi, deprem uzmanı Bülent Kaypak'la konuşacağız. Birazdan İrem bizi bağlayacak. Telefon konuşmasıyla konuğumuz olacak Sayın Kaypak. Bunun öncesinde gündemde dedik ki ne var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu depremle ilgili, çünkü beklenen Marmara depremi bir yanıyla da bir seferberlik çağrısı olacak. Buna ilişkin bir çalışmada gündemde yaklaşık 90 bin ağır hasarlı ve hasarlı, daha doğrusu yıkılma riski bulunan konutlardan söz ediyoruz İstanbul için ve bunlara dair bir an önce çözüm üretilmesi yönünde İBB Başkanı Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir seferberlik çağrısı yapacaklar önümüzdeki günlerde. Bunu görüyoruz. Tabii ki bir taraftan da hala insanlarımız, dün gördük Malatya'da bir canımızı daha yitirmiş olduk ve binalar yıkılmaya devam ediyor. Neden böyle oluyor? Bir yanda binalar yıkılırken öbür taraftan da kalıcı konutların temellerini konuşuyoruz. Bunları atmayı konuşuyoruz ama yine hocalar bu anlamda uyarılarını sürdürüyorlar bu iş için daha erken diye. Tabii gündemde bir başka konu hafta sonu oynanan maçlardı. Burada Beşiktaş maçı, işte Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe tribünlerinden hükümet istifa tezahüratları, Beşiktaş taraftarının benzer tezahüratları. Tabii ki hükümet ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de oldukça kızdırdı ve Beşiktaş üyeliğinden istifaya kadar götürdü bu süreç. Bu gelişmeler yaşanırken gözler kulüp başkanlarının yapacağı açıklamadaydı. Biz baktığımız kim ne söyleyecek diye merakla beklenirken şöyle bir formülasyonla aslında iş ilerlemiş oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı dün bir açıklama yaptı ve şöyle dediler. Acımız siyasi tartışmaların üzerindedir. Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, 100 yılın felaketini yaşadığımız bu günlerde ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini, vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da artırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız her türlü günlük siyasi tartışmanın üzerindedir. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz, dedi Ali Koç yaptığı açıklamada dün ve bunu söylemekle yetindi. Kulüplerin, taraftarların bu tartışmaların yanı sıra bütün dünyanın da konuştuğu Beşiktaş taraftarının sahaya attığı, depremzede çocuklara gönderilmek üzere sahaya yağdırdığı aslında o güzel oyuncak yağmuru bütün dünya basınında güzel bir gündem olarak oluştu. Keşke tabii ki bu acı olayı yaşamasaydık da taraftarımız da çocuklara başka vesilelerle böyle güzel oyuncak yağmuru yağdırabilmiş olsaydı deyip, dün ki önemli gelişmelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi olan Adıyaman'a ziyareti önemliydi. Burada Cumhurbaşkanı helallik istedi ve öbür taraftan da ata yurdunuzu terk etmeyin çağrısı yaptı. Neden helallik istedi Cumhurbaşkanı? Şunu kabul etti aslında. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da istediğimiz etkinlikle çalışma gerçekleştiremedik. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Bu yüzden sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu önemliydi. Bir başka önemli cümlesi de başka illere giden depremzedelere yaptığı çağrıydı. Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz dedi Erdoğan. Evet, şimdi biz kısa bir aranın ardından İrem bize bir sürpriz yapacak. Yarın ünlü sanatçımız, çok sevdiğimiz sanatçımız Bülent Ortaçgil'in doğum günü. Biz de bugünden bir Ortaçgil parçasıyla ara vereceğiz.
Yaşamak top doluydu, akan pınarlar gibi, inanmayanlar beklediler. Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı, dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Ankara'dan haber var programımız. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Kaypak'la devam edecek. Telefon attığımızda Sayın Kaypak, kendisine hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk Aysel Hanım. Günaydınlar diliyorum.
Günaydınlar. Biz geçen hafta Hatay depremleri ne konuşmuştuk ve bu haftada Malatya depremi 5.6 artçı bir deprem galiba, evet. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu ne kadar daha devam edecek?
Evet, yani bunu aslında depremlerin ilk gününden itibaren de konuşmuştuk. Bu artçılar, çünkü enerji çok büyük bir enerji açığa çıktığı için bu artçıların da süresi ve büyüklükleri uzun bir süre devam edecek. Şöyle ki uzun süre, yani bu birkaç hafta içerisinde kesilecek diye bir şey yok. Yani 3 aydan başlar, yani sona erme süresi 3 yıla kadar devam edebilir. Ama 3 yıl tabii çok uzun bir vade, yani bu olmuyor da bilir. Bunun herhalde sanıyorum birkaç yıl içerisinde sona ereceğini ben düşünüyorum. Ama bu yoğunlukta gitmez tabii. Şu anda dikkat ederseniz 10 bin küsur artçı meydana geldi. Bu artçıların da tabii hepsi 3 hafta içerisinde gerçekleşti. Bundan sonra da aynı süre, aynı yoğunlukta devam edecek anlamına gelmiyor. Bu dünyanın ve Türkiye'nin deprem haritalarına baktığımızda, deprem verilerine baktığımızda bunlar seyrelerek, yani azalarak inecekler. Yani hem büyüklükleri küçülecek, hem de sayıları ve sıklıkları azalacak. Dolayısıyla bu süreç yani epey bir zaman alabilecektir.
Evet. Siz jeofizik mühendisi olmanızın yanı sıra bir sismologsunuz. Yani bir deprem uzmanısınız. Bu evet. Artçıların büyüklüğü nereye kadar çıkabilir peki? Yani Kahramanmaraş artçıları olarak düşünüyoruz değil mi bunları bu arada? Hatay değil, evet, Kahramanmaraş 7.6-7.7.
Şöyle Aysel Hanım, şimdi bu sistem içerisindeki esas iki büyük deprem var. Bunlar zaten bizi şaşırtan da oydu. Birincisi 7.7'lik Maraş depremi. İkincisi de Elbistan depremi. Birisi Pazarcık merkezli, yani ilk olan Pazarcık merkezliydi. İkinci 9 saat olan da Elbistan merkezliydi. Dolayısıyla bu iki büyük deprem, yani bunları Türkiye aynı yılda yaşasa bile bir facia olurdu, ayrı dönem, ayrı zamanlarda, ama ikisi aynı güne tesadüf geldi ki aynı yerde oldu. Dolayısıyla bunların artçıları da büyük oluyor. Şimdi 7.8'lik bir depremin ya da 7.7'lik bir depremin artçıları işte 6.7-6.8'e kadar çıkabilir. Dolayısıyla bu zaman içerisinde bunu gösterebilir. Şimdi zaten 6.6'lık bir büyüklükte bir artçımız olmuştu ilk hafta içerisinde, hatta ilk günler içerisinde. Ama yer yerde 5'i geçen, hatta 6'ya yaklaşan artçılar kaydettik. Hatta bir tanesi dün oldu, işte 5.6'lık bir deprem. Şimdi bu süreç içerisinde 6'yı geçebilecek oranlarda, yani 6.2, 6.4 gibi olaylar yaşanabilir. Ne kadarlık süreç içerisinde? Bunu da adını koyduğumuz o artçıların bir sona erme süresi içerisinde, yani işte bir 3 aydan 3 yıla kadar sürer demiştik. Bu süreç içerisinde görebiliriz. Şimdi şöyle bir şey olacaktır. Bunu Hatay'da gördük. Bakın 6.4'lük bir artçıda onların da artçısı olabilir. Yani bu ikinci seviye artçılardır bunlar. Daha düşük mertebeden, ama kendisinden önceki büyük artçıya bağlı olarak artçının meydana geldi. O büyük artçının meydana geldiği bölgede daha küçükleri de oluşabilir. Çünkü bu olay, yani böyle nadir rastlanan bir olay, sürekli gördüğümüz bir olay değil. Dolayısıyla artçıları da o oranda artış gösterecektir sayı olarak ve büyüklük olarak. Şimdi sayı olarak derken de zaman içerisinde, yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki artçılar sona erdi derken bir anda bir 6 büyüklüğünde bir depremi orada yine yaşayabiliriz. Olasılıklı konuşuyoruz. Çünkü bunların hani bir sistematiği, bir belirli bir formülasyonu yok. Dolayısıyla bunlar tamamen gözlemsel veriler. İşte bugüne kadar yaşadığımız diğer depremlerde örnek aldığımız, gördüğümüz verilere dayanarak söylüyorum ben bunları. Ama 5 ve 4 arasında biliyorsunuz, bakın AFAD da açıklıyor bunları. İşte 4 ile 5 arasında bilmem kaç yüz tane deprem olmuş. İşte 5 ile 6 arasında 130 deprem olmuş falan. Bunların hepsi artık bu büyük ana şokun bir devamı. Dolayısıyla evet. da bunları yaşamaya devam edeceğiz. Evet.
Peki şöyle olmuyor muydu? Sanki öyle zannediyorduk. Hani önce büyük deprem olur, ardından onun bir küçüğü gelir, bir küçüğü gelir şeklinde ve küçüle küçüle gider ya da biter ya da bitmez. Hani devam eder ama evet. biz hissetmeyiz gibi. Şimdi mesela dün 5-6 evet. oldu. Bundan sonrakiler 5-6'nın altında olacak demiyorsunuz. Yine 6'nın demiyoruz. Üzerinde.
Tabii evet. olabilir. Hı-hı. Aynen olabilir. Çünkü yani bunun dediğim gibi bir sistematiği yok ama ana şoka yakın da olacağını ben düşünmüyorum. Yani ana şok neydi? 7.7. Yani 6.7 ile 7.7 arasında 10 katlık bir fark var yani. Evet. 10 kat yani 10 tane 6.7 ancak 7.7'lik bir depremi üretebilir. Bu büyük bir enerji. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Hani böyle azalarak gidecek mantığı vardır ama zaman içerisinde bu mantığı delip geçecek olan aşçılar da olabilir. Yani bu genel bir kanı böyledir. Yani bu psikolojide de böyledir. İşte giderek büyüklükleri azalacak, sayıları azalacak ve sona erecek. Ama zaman zaman içerisinde bu sistematiği bozabilecek ya da bu mantığı bozabilecek aşçılara rastlayacağız yani.
Yani sürpriz büyüklükte olabilir evet. anlamında mı söylüyoruz bunu? Yani 6-7 evet, yani. Gibi mi? 6-7-6-8 gibi mi mesela?
O kadar çok o hani Hı-hı. benim şöyle görüşüm yani burada çok devasa bir enerji açığa çıktığı için o kadar hani büyük olur mu bilemiyorum ama 6'yı aşabilecek olan aşçılarda rastlayabiliriz. Hı-hı. Çünkü burada dediğim gibi yani 5'ler, 5.5'ları, 5 ya da 6'ya yakınları çok görüyoruz ama 6'yı da aşabilir dedik. Yani bu daha şu anda çok taze bir dönem içerisindeyiz. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü sürekli bu depremlerin olması üzerinde bir transfer stres transferlerine neden oluyor. Dolayısıyla hani bir artçının oluşum nedeni kendisinden öncekilerine bağlı olarak oluşuyor. Bu sanki böyle işte orada bir kaynayan bir kazan var gibi fokur fokur böyle sürekli olarak orada burada fayın yani bir noktasında da değil. Yani bakıyorsunuz önce Hatay civarında işte o geçen hafta olan deprem. O bir bakıyorsunuz bugün en doğu ucunda yani kuzey doğu ucunda meydana geldi Malatya'da. Yani bu fay sistemi içerisinde her noktada yani bilemiyoruz o noktada yani fay sisteminin her noktasında bu büyük aşçılara rastlayabileceğiz.
Yani Malatya'da Adıyaman'da da mesela olabilir öyle mi? Yani
Tabii ki. Yani daha kuzeye gidersek Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde yani Türkiye taraflarında o bölgede belki daha da atlayarak Bingöl taraflarında da bunlar. Çünkü şöyle ilk günden bugüne kadar ki deprem haritasını açtığımız zaman bu epicenter dağılımına baktığımız zaman dış merkez dağılımlarına yani Bingöl'den başlıyor Hatay hatta Laski'ye kadar uzanan bir geniş bir coğrafyada bu fay sistemi üzerinde birçok depremi görebiliyoruz. Yani bu ana şoklara bağlı olarak gelişen depremler bunlar.
Yani genişleyebilir tabii, alanı. Daha da genişleyebilir
yani,
mi?
Genişleyebilir, evet. Yani genişleyebilir ama işte daha çok güneyde işte bu Akdeniz'in içerisine doğru orada da artçılar var. Yani denizin içerisinde meydana gelmiş artçılar var. Bingöl tarafında da meydana gelen artçılar var. Yani artçı demeyelim aslında. Bunlar biraz daha sistemin dışında ama buna bağlı olarak oluştukları söyleniyor. Yani
tetiklenme mi? Bu, tetiklenme mi? Diğer
evet,
ifadesi
bir nevi tetikleme. Aynen Hı-hı. tetiklenme olayı. Çünkü yani normalde bu sistem aslında hep böyle enerji aktarımlarıyla sistem üzerinde diğer depremler tetikleniyor. Aslında bakarsanız artçılar yani sanki olması gerekiyormuş gibi değil de bu aslında şöyle düşünebiliriz. Birbirlerini tetikleyen bir sistem. Yani bir oluyor ondan sonra ardından başka bir tanesi oluyor. Yani ta ki bu enerji fay sisteminden yok olana kadar bu gerginlik yok olana kadar böyle devam edecek. Aynı bu şey gibi hani insanlarda da öyledir. Yani insanlarda bir stres birikimi olur. Belki bir kavgaya tutuşurlar. Bu stres bitene kadar yani bu iş devam edecek görünüyor. Çünkü hala sistem üzerinde yani fay sistemler üzerinde bu enerji birikimleri hala mevcut durumda şu anda. Ya zaten olmasa bu açılar sona ermiş olacaktı.
Peki Bülent Bey şimdi dediniz ki orası bir kaynayan kazan dediniz. Şimdi bu evet. yani kazan kaynamaya devam ediyor aslında ve siz bilim insanları da henüz tabloyu net olarak göremiyorsunuz. Çünkü fokurdayan bir şeyi hani flu aslında görünenler, evet, belki de. Yani sizler için, evet, öyle. Şimdi bir taraftan da biz tabii ki barınma ciddi bir sorun ama kalıcı konutlar, hani konteynerler, çadırlar, konteynerlerin yanı sıra kalıcı konutların temelleri atılmaya başladı. İşte bunun için ihaleler düzenleniyor. Yaklaşık 85 binlik bir ihale geçtiğimiz birkaç gün içinde oldu. Siz hani bu doğru bir zaman mı kalıcı konut temelleri atmak için? Ve şunu sormak istiyorum. Hani dağlara doğru, yerleşim dağlara doğru deniyor. Dolayısıyla dağlara doğru kısmı bu sözünü ettiğimiz kazanın dışında mı kalıyor?
Yani şimdi şöyle, şimdi tabii mevcut yıkılan alanlara tekrar aynı tür yapıların yapılması yine tehlikeyi çağırıyor demektir. Şimdi tabii yerleşim dağlara doğru demek istenirken zemini sağlam zeminler anlamında, ama şimdi şöyle bir şey var Aysel Hanım, yani bu acelelik olmaması gerekiyor. Yani neden? Çünkü daha henüz enkazlar kaldırılmamış, ya da şöyle diyelim, aşklar devam ediyor. Şimdi yapılacak inşaatların bir zemin çalışmalarının, zemin etkilerinin çok iyi yapılması, ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, yapılacak binaların bu işte bundan sonra meydana gelebilecek başka depremlere dayanıklı nitelikte olması gerekiyor. Bunu inşaatçılar mutlaka hesaplamıştır. Ama şu aşamadayken, yani depremler hala devam ederken tutup da hızlı bir şekilde konutların yapılmaya başlanması şu anda bana göre yanlış. Neden? Çünkü yani burada siz herhangi bir inşaata başlarken bir taraftan da sürekli bir artçıların etkisine maruz kalacaksınız. Dolayısıyla inşaatınızın gücü dayanımı zayıflayabilir. Çünkü bu hani eskiden prefabrik yapılar vardı, getirip monte ediliyordu. Böyle olsa tamam belki diyebiliriz ama şimdi beton dökerek, betonun kurumasını beklerken, yani bu süreç içerisinde de depremler olurken bu bina sağlıklı bir bina olmaz. Dolayısıyla en azından şu olması gerekiyor. Bir 3 ayın geçmesi gerekiyor ki bir görelim bu aşçıların seyri nasıl olacak, azalacak mı? Çünkü bölgeye inşa ettiğiniz şey, yani tam da kalbine inşa ediyorsunuz. Yani fay sisteminin kalbine inşa ediyorsunuz bu şeyleri. Yani aşçıların kalbi dediğimiz yere sürekli sallanıyor, sürekli. Dolayısıyla burada mutlaka bunun dikkate alınması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi binalarınızın dayanımı düşebilir. Çünkü beton kaliteleri zayıflayacak, düşecektir. Sürekli sallana sallana sallana. Dolayısıyla beton kalitesi düşeceği için deprem dayanımları da düşük olabilir.
Hı hı. Yani,
onun için mutlaka, evet,
onun için mutlaka 3 ay beklemek gerekir diyeceksiniz. Değil mi? Doğru mu? Tamamladım cümlenizi.
Tabii bir süre, yani en bunu hani görüşüm şu 3 ay en azından beklensin. Ondan sonra bir duruma bakarak kalıcı konutların yapımına geçilmesinde fayda var. Şimdi tabii öbür cepheden de baktığınızda insanların konutlara ihtiyacı var. Bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Ama biz işimizi sağlam yapmazsak nerede yine başımıza dert alırız. O yüzden şimdiden hani başlamak yerine emin etkilerin ayrıntılı incelenmesi, ondan sonra binaların yeterli kalitede yapılması ve en azından bu artçı sürecinin bir dönem sakinleşmesi gerektikten sonra aslında her şeye başlanması çok daha iyi olur.
Şimdi konuğumuz, bu arada tekrar anımsatmak isterim, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi, deprem uzmanı, sismolog diğer adıyla Profesör Doktor Bülent Kaypak. Sayın Kaypak, şimdi dedik ki 3 ay beklenmeli dediniz. Diyelim beklemedik temelleri attık ve bu sırada altının üzerinde bir artçı geldi. Bir artçı geldi. Belki 6 civarı bir başka artçı geldi. 5 civarı bir başka artçı geldi. Bu temeller, bu betonlar üzerinde konutları yükseltebilir miyiz? Yoksa?
Yani çok, yani aslında bakarsanız çok zor. Şimdi şöyle dedim.
Sökmemiz mi gerekir?
Yani şimdi diyelim ki siz bir ev yapıyorsunuz, temeli atıyorsunuz ya da işte bir birinci katı çıkmak üzeresiniz. Betonu döküyorsunuz diyelim ki kalıbın içerisine. Şimdi dün AFAD'ın da açıkladığı her 3 dakikada bir, yani ortalama olarak tabii 3 dakikada bir artçının yaşandığı bölgede sürekli şimdi sizin o inşaatlarınızdaki betonlar titriyecektir. Yani salınım yapacaktır. Salınım yapınca ne yapacak? Beton içindeki takıl taşları aşağıda birikecek, sulu kesim yukarıda birikecektir, yukarı doğru çıkacaktır kalıp içerisinde. bu betonun kalitesini ve homojenliğini düşüren bir şeydir. Yani sürekli titreyen bir ortamda siz beton çok sağlıklı dizleyemezsiniz. Dolayısıyla burada yapılan bir hata var. Yani burada en azından bir süre beklenip bu artçıların sakinleşmesinden sonra bu inşaatlara başlanması çok doğru olacaktır. Hemen başlanırsa yani o inşaatların beton kaliteleri zayıf olur. Bunu inşaatçılar bizden çok daha iyi bilir. Çünkü o bölgede hala sarsıntı devam ediyor ve ardından da hani yapılacak inşaatların kalitesi zayıf olabilir. Hani bunu ilgili yetkililere mutlaka söylemek gerekiyor. Hatta başka hocalar da ifade ediyor bu şekilde. Yani hemen dökülmesin betonlar, hemen yapılmasın bu işlemlere. En azından bir süre beklenmesinde fayda var. Dediğim sürede yani bir 3 ay sonra başlanabilir. Hem de diyelim yaz aylarında daha böyle beton hani belki daha hızlı donabilir. Ortam şartları, çünkü kış şartlarından yaz ortamına geçeceğimiz için daha kaliteli bir inşa yapma şeyimiz olacaktır, durumumuz olacaktır.
Evet, yani burada şunu söylüyorlar, hani bir grup savunuyor insanların çok acil barınmaya ihtiyacı var diye, ama güvenli barınma her şeyin ötesinde galiba.
Ya öyle tabii ki, yani şimdi hani bunlar yani bir zayıf binaya tekrar girerseniz o bölgede olacak, yani atıyorum olmaz inşallah ama 6.5 büyüklüğünde bir depremde yine hasar görecektir o bina. Yani sizin yeni yaptığınız bina da hasar görebilir. Dolayısıyla hani bu en azından yani şöyle düşünün ya bunu. Mesela siz sağanak bir yağmur altında şey karıyorsunuz, beton harcı karıyorsunuz. Evet, harç karıyorsunuz diyelim. Sağanak her sürekli yağıyor, yani işte bu belli. Betonun kalitesi düşecektir. Yani yağışlı havada siz bu yaparsanız açık havada beton kaliteniz düşer. Şimdi aynı şekilde biz de diyoruz ki ya burada depremler sağanak şeklinde, yani sürekli oluyor. Yani kalıba döktüğünüz betonların dayanımı düşebilir. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Yani en azından bir süre daha beklendikten sonra ya bu süre zarfında da zemin etütleri yapılır, kaliteli yerleşim ortamları belirlenir gibi bu tür çalışmalar yapılabilir. Çünkü önemli şeylerden bir tanesi sadece üst yapı değil, aynı zamanda da alt yapı, zemin koşullarının ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Hani tutup da ya işte biz şu bölgenin zemin etüdünü yaptık, yan tarafta buna benzer hani onun için orası da aynı yerden alıp bakalım gibi olmaz bu. Özelinde yapmamız lazım. Pardon.
Evet. Sayın Kaypak, şimdi bir söylediğiniz şey de bu sağanak şeklinde devam ediyor dediğinize göre, hani sağanakta evinizden dışarı çıkmayın denir ama siz evet, bölgede yaşayan insanlar için, sonuçta o mevcut konutlar için bir tarama yaptı Çevre Şehircilik Bakanlığı ve bunların hasarlı, az hasarlı, işte orta hasarlı ve çok yüksek hasarlı diye de kategorize etti. Şimdi bu evet, binalara, ya mesela az hasarlı binalara girilebilir mi bu sağanak, deprem sağanağı altında?
Aslında hiçbir binaya girilmemesi gerekiyor.
Sağlamlar yani dahil mi?
Tabii sağlamlar da dahil olmak üzere. Zaten girmiyor insanlar. Yani artık o deprem bölgesinden uzak Adana, diyelim ki Adana bölgesinde bile insanlar artık terk etmiş. Neden terk ediyor? İşte deprem olacak gibi söylentilerden dolayı, korkulardan dolayı sağlam binalarına bile girmiyorlar. Bu bölgedeki bütün insanlar şu anda terk etmiş durumda. Dolayısıyla hani bizim demek istediğimiz şu, özellikle Maraş'tır, Malatya'dır, Hatay gibi o tür bölgelerde depremi ağır hisseden bölgelerde ayakta kalmış konutlar varsa, apartmanlar varsa bunlara da girilmemesi yönünde biz aslında hep konuşuyoruz. Çünkü sağlam olsa da ikinci bir şokta belki zarar görebilir. O yüzden şu dönem geçene kadar insanlar güvenli ortamlarda bulunması gerekiyor. Yani konteynerler olur, işte çadır kentler olur, ya da elbette koşulları çok kötü. Bunu çok yakından görüyoruz. Zor bir durum. Gerçekten onlar hani Allah yardımcılar olsun, kolay bir şey değil. Ama şimdi gidip de başka bir atıyorum işte şehirlere de hani gidenler oldu, başka yerlerde afet konutlarının yerleşenler oldu, başka kişilerin evlerine yerleşen oldu falan. Yani bu süreci en azından şu aşçı dönemleri biraz sonlanana kadar, en azından yoğunlukları biraz düşene kadar kimsenin evlere, konutlara girmemesini,
iş yerlerini de aynı şekilde değil mi? İş yerlerini de, çünkü
iş yerler de aynı şekilde. Evet.
Bir metal fabrikasında bir işçi malzeme çıkarırken yaşamını yitirdi. Yine aynı şekilde.
Evet, aynen. Ya şimdi bu şöyle olabilir belki. Yani Şimdi açıkçası şimdi ben onları hani şey yapmak için konuşmuyorum ama ben de gördüm. Geçenlerde o bölgedeydim. İşte bir ekip geldi. Hani binanın gözle denetimi yapılıyor. Yani ellerini yani bildiğimiz bir nazbordan alınmış çekişle. Yani bu şekilde binaların kontrolü yapılması, gözle yapılması bana göre hatalı, yanlış. Yani böyle elde bir nalbur çekiciyle şey yapılmaz. Yani bina kontrolü yapılmaz. Yani bunun adam akıllı bir elden ve uzman görüşlerinden geçmesi gerekiyor.
Yani bu yöntemle yapılan bir elemede sağlam bina, dayanıklı bina, az hasarlı bina, hasarsız bina denilemez diyorsunuz.
Yani şöyle şimdi gözle baktığınız zaman kolon kirişleri hakikaten zarar görmüşse bu ağır hasarlıdır. Yani bu zaten bilinen bir şey ama esas şey olan şudur. Bize belki orta hasarlı ya da hasarsız ya da az hasarlı görünen binanın acaba ayrıntılı incelemede nesi çıkacak bunu bilemiyoruz. Şimdi siz gözle bakıyorsunuz iç kolonun iç kısımlarında bir çatlama var mıdır? Sıva altında bir çatlak var mıdır? Bunu bilemezsiniz ki gözle bakmadan bakarak yani dolayısıyla detaylı incelemeden.
Aslında
şimdi bu daha çok az hasarlı ve işte hasarsız binaların gözle denetlemesinin aslında bir sakıncası diyebiliriz buna. Belki hani bunların hani ayakta kalmıştır, gözle baktığımızda sağlam görünür ama bunun cihazlarla denetlenmesi gerekiyor. Acaba bu bina bir ikinci depreme dayanır mı, dayanmaz mı bir sonraki depreme? Bunun ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Yani gözle bakarak bu işlere karar vermek biraz zor. Onu demek istiyorum.
Aslında Bülent Bey belki de yani o dediğiniz detaylı incelemeler için bile erken. Yani sonuçta o ekiplerin de o binaya girmesi ve bu oradan hani numuneler alması, bunlar da onlar açısından da risk. Yani bu kadar sağanak devam ederken belki birazcık daha beklemek gerekiyor onun için de.
Evet, kesinlikle öyle. Yani o yüzden şu anda o bölge gerçekten şu anda bir nasıl diyelim teyakkuz bölgesi diyoruz ve buradan yani çalışanlar için de tabii büyük bir risk. Yani şimdi siz bir binanın içine girip buradan karoz alması hemen böyle 2 saniye 3 saniyelik bir iş değil. Ya da işte bir kolonun röntgenini çekmek böyle hemen kolay bir şey değil. Bunlar sonra yapılacak işler. İşte bu süre dediğimiz şeyler de yani ağaçların sona ermesi dediğimiz işte 3 aydan 3 yıla kadar bir dönem içerisinde sakinleşen bir alan dönem içerisinde bunların yapılması gerekiyor.
Evet, yine
yani gözle
burada
denetlemek yeterli değil. Yani gözle yapmak yeterli değil.
Evet. Bülent Bey, siz bir sismologsunuz, deprem uzmanısınız ve tabii ki Türkiye aynı zamanda bu deprem, bu yaşadıklarımızla birlikte Marmara'yı konuşuyor, İzmir'i konuşuyor. İçinden fay geçen bir kent olarak İzmir depremi akıllarımıza geliyor. Şimdi onlar için ne söyleyebilirsiniz?
Yani şöyle, İzmir zaten hani 2020 yılında bir depremi yaşadı. Yani o da 7 büyüklüğüne yakın, 6.9, 7 büyüklüğüne bir depremdi. Ama bu İzmir'in depremi değildi. Neden? Çünkü o Sisam Adası hemen kuzeyinde olmuş olan, denizin içerisinde olan bir depremdi. Yaklaşık da 70-80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ilçesindeki konutları yıktı. Dolayısıyla depremin açıkçası şöyle bir durum var. Yani deprem illa bulunduğu bölgede yıkıma neden olmuyor. Ki bunu bu Maraş depreminde de gördük. Adana'da da evler yıkıldı. Diyarbakır, Urfa'da da evler yıkıldı. Dolayısıyla o bölgeden o fay sistemi geçmiyor. Depremin şu etkisi var. Uzak alan etkisi dediğimiz, yani sismik dalgalar yıkıyor aslında bu evleri. Şimdi İzmir baktığımızda İzmir kendi depremini yaşamadı henüz. Neden? Çünkü bu Sisam Adası'nın depremiydi ve dolayısıyla hani İzmir'in üzerinde de özellikle şunu lazım. Yani metropol dediğimiz yani büyük kentlerin bulunduğu bölgelerin ayrıntılı bir deprem işte yapılıyor gerçi. Deprem master planları çıkartılıyor. Bunların çok nitelikli bir şekilde yapılmasında fayda var. Şimdi İzmir yani Batı Anadolu dediğimiz Ege bölgesi aslında Türkiye'nin en aktif sismik açıdan, deprem açıdan en aktif bölgelerinden birisi. Burada çok yoğun depremler oluşuyor. Ama tabii çoğunu hissetmiyor insanlar. Hissetmiyor. Yani 3'ün altındaki yani insanların hissedemeyeceği Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünün altındaki depremler ve bunlar çok insan tarafından hissedilmez. Ve yıkıcılık özellikleri de hiç yoktur yani. Bu işte bölgenin bir nevi enerjisini aslında ya böyle küçük depremlerle bir gerilme birikimine neden olmadan atan bir yapıda. Şimdi bu Aynı şekilde yani Batı Anadolu'nun tamamı mesela işte Çanakkale tarafları keza öyle, Muğla tarafları gene, Muğla hele hiç depremi bitmeyen bir yer.
Yani sürekli bu iyi bir şey aslında. Üçün altında böyle süren bir deprem enerji biriktirmemesi açısından iyi bir şey.
Yani sürekli çünkü orada bir nevi aslında enerji bir açığa çıkmış oluyor. Yani evet. Ama mesela Muğla'da...
Marmara'yı ben şey yapacağım, süremiz de daralıyor çünkü bu Marmara'da işte evet 70 ila 90 bin çürük yapıdan bahsediliyor aslında, acil yıkılması gereken çürük yapıdan bahsediliyor. Yani burada öneriniz ne olur yani?
Yani burada işte
maddi faturası da önümüzde, evet buyurun.
Çok çok gerçekten şu anda yani Marmara'da olabilecek bir deprem etkilenecek insan sayısı bu coğrafyada işte geçtiğimiz hafta olan yerden çok çok daha fazla olacaktır. Burası sanayinin de popülasyonunda nüfusunda çok yoğun olduğu bir yer Marmara bölgesi. Dolayısıyla burada hızlı bir tarama yapılarak bunu yapıyorlar sanıyorum ama bu yavaş olmaması gerekiyor. Çok hızlı, hızlı, çok hızlı olacak ki en azından çürük binaların hızlı bir şekilde elenmesi gerekiyor. Binaların hızlı bir şekilde boşaltılması gerekiyor.
Yani ve bugünden yarına boşaltmamız gerekiyor aslında bu çürük dediklerimizi, evet. Değil mi?
Abi,
hiç beklemeden.
Aynen,
hiç beklemeden.
Hiç beklemeden. Evet. Çünkü İstanbul'un koşulları çok zor. İstanbul'da bir deprem olması durumunda insanlar ulaşım sağlayamayacak. Çünkü yollarla evler iç içe geçmiş durumda. Ulaşımı sağlamak çok zor. Ama İstanbul'un bir en önemli avantajı var. Bunu kullanması gerekiyor. Deniz yolu. Çünkü deniz yolunu mutlaka karayollarla bağlantı yapabilecek bir şey sistemleri geliştirilmesi gerekiyor. En önemli avantajı bu. Depremde büyük bir fayda sağlayacaklar deniz yolu. Dolayısıyla karayla bağlantısını sağlayacak liman tipi, liman mı diyelim artık ona, o tür iskelelerin yapılması gerekiyor ki her noktada ulaşım kolay sağlanabilsin.
Acil durumlar için belki uçakların, helikopterlerin de inişini sağlamak tabii, üzere diyorsunuz değil
aynen,
mi?
Aynen. Hava taşıması zaten hep kullanılan bir şey ama orada bir avantaj da deniz yolu yani.
Tabii, deprem anında.
Bu kullanmakta büyük fayda var. Evet, evet.
Yani o zaman biz yani bugünden yarına tespit edelim ve tespit ettikçe de yıkmak gerekiyor galiba. Hemen hiç bekletmeden onu da hani boşaltıp binaları yani sonrası Allah kerim artık da ama... Gerçekten en azından bu 90 bin binaysa 4 kişiyi de çarpıyorum. 360 bin kişiyi bir en baştan biz hiçbir şey olmadan sanki bir yerlere yerleştirmemiz gerekiyor.
Evet yani bunun içinde işte belki İstanbul'un kenarlarında ya da işte varsa yerleşim artık kaldım onu da bilmiyorum.
Boş,
yani
boş
belki...
evlerden söz ediliyor aslında. Yani hani kullanılmayan, boş tutulan bir takım evler belki bunlar devlet eliyle hani... Kira teşviğiyle yani, bilmiyorum.
Evet. Yani şimdi Aysel Hanım yani bir insanın 10 tane evi olmaz. Yani
evet.
Yani bu yanlış bir şey. Yani bu herkese yetecek ev olacaktır o kadar. Yani adamın bakıyorsunuz 20 dairesi 100 dairesi var. Yani bu nedir ya böyle? Yani bu
yatırım
işte bu
aracı.
Için...
Yani konut bir evet. Yatırım aracı Türkiye'de ne yazık ki. Öyle olunca da
barınmadan ziyade dediğiniz gibi yatırım amaçlı
evet.
Kullanılıyor. Yani biz barınma ihtiyacımızı önce bir karşılamamız
evet.
Gerekiyor. Dolayısıyla
evet.
Burada bir bu sisteme yani insanların yerleşebileceği belki de bunu bilmiyorum İstanbul dışında böyle afet konutlarına benzer insanların orada en azından geçici de olsa barınabilecekleri bir alanlara taşınması gerekiyor bu yıkılacak konutlar için.
Evet
yani
belki İstanbul'da de şey de olabilir mi aslında Bülent Bey? Belki İstanbul'da sonuçta bir emekli kesim var memleketleriyle bağları devam eden. Ya da yazlıkçı kesimlerde var. Hani ikinci konutu olan. Belki bunlar da hani İstanbul'da çalışmadıkları varsayımı altında. Belki memleketlerine gidişleri teşvik edilerek hani boşalttıkları konutlara da bu acil durum insanları yerleştirilebilir belki. Yani hani bu topyekün bir planlamayı gerektiriyor galiba.
Evet.
Evet.
Dikkat eder misiniz? Hep böyle her yani siz de ben de başkaları da hep bir çözüm arayışı içerisindeyiz.
Evet.
Yani şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi? Yani işte bunu yani kişiler bireysel olarak değil de böyle bir yani bilim...
Ortak akla dönüştürmek gerekiyor galiba.
Evet. Kesinlikle öyle olması
bütün
gerekiyor.
Bilim...
Yani herkesin...
Evet.
Evet.
Bütün bilim dallarını bir arada toplayıp... Yani şehir plancıları, siz jeofizikçiler, inşaatçılar, inşaat mühendisleri, inşaatçılar derken inşaat mühendisleri.
Evet.
Böyle sosyal bilimler, işte matematik bilimler bir arada ortak akılla İstanbul'u başta olmak üzere aslında Türkiye'nin tümünde bu tür çürük yapıları acilen belirleyip herhalde bir plan dahilinde insanlarımızı kurtarmak gerekiyor ki şu 45 bin acıyı bir daha yaşamayalım. Yani bu gerçekten hepimizin yüreğini dağladı.
Kesinlikle Aysel. Şimdi bunun da bir maliyetini çıkartmışlar da dün bazı haberlerde dün daha önce de okumuştum. 485 milyar dolar ya da 465 milyar dolar gibi bir rakam Türkiye genelinde dönüşüm bedeli. Yani bu çok büyük bir rakam, yani inanılmaz rakamlar.
Evet. Ama planlamayla hani belki de bu hani onun yerine bunu yaparsamın faturasıdır. Belki farklı şekilde daha makul seviyelerde indirilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Hoşçakalın. Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Bülent Kaypak konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de EYT'lilerin beklediği haber için meclise bağlanacağız. Meclisten Canan Sakarya'ya bağlanacağız. Ama kısa bir tanıtım aramız olacak.
Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656 gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
Evet, şimdi dedik yaklaşık 5 milyon EYT'linin beklediği gün bugün onlar açısından önemli bir gün. Çünkü bugün 21 günlük aranın ardından meclis açılacak ve genel kurulda ilk ele alınacak. Çünkü komisyon çalışmaları tamamlanmıştı. İlk ele alınacak yasa teklifi bu olacak. EYT düzenlemesi olacak. Şimdi onun detaylarını biz nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı ve meclisteki temsilcisi Canan Sakarya ile konuşacağız. Canan Sakarya meclisin en deneyimli gazetecilerinden bir tanesi. Programımıza konuk olması bizleri çok mutlu etti. Kendisini bağlamak üzere. Evet, hattımızda İrem, teşekkürler. Sayın Sakarya, hoş geldiniz diyoruz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Evet. Şimdi 5 milyon EYT'li dedim, yaklaşık 5 milyon EYT'li bugünü bekliyor. Ne zaman başlayacak bunun görüşmeleri ve ne zaman başvurular için SGK önünde kuyruklar oluşturmaya başlayacak bu insanlar Canan?
Şöyle diyelim, biliyorsunuz deprem felaketinin ardından meclis tatile girmişti. Bugün saat 15'te toplanacak. İlk gündem maddesi de emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olarak görünüyor. Önce tabii grup önerileri falan görüşülecek. Dün bizim AK Parti ile grup başkan vekillerinden aldığımız bilgiye göre bugün yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Temel yasa olmadığı için bir 10 saatlik görüşme öngörülüyor. Temel yasalar olduğu zaman yasaların görüşülme süreleri kısalıyor açıkçası. Yarına da sarkma ihtimali var. En geç planlanan yarın meclisten yasanın geçmiş olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi yasadan da ilk etapta 2.2 milyon kişinin faydalanması bekleniyor bu yıl için. 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlar 20, erkeklerde 25 yıl sigortalık süresini tamamlayanlar yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren emekli olabilecekler. Tabii meclisten geçtikten sonra yasa Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra da emeklilik için başvurular başlayacak. Asıl bundan sonra da zorlu bir süreç olacak. Burada sık sık dile getirildi komisyonda görüşmeleri sırasında da. E-Devlet üzerinden de başvurular yapılabilecek. Bu da daha hızlı ve daha rahat başvurma imkanını sağlayacak.
Evet, EYT düzenlemesi böyle ama meclisin galiba ana gündeminde deprem yer alacak. Omurga deprem görünüyor. Nasıl, muhalefet özellikle ciddi bir şeyle başlayacak mı diyoruz Canan? Nasıl olacak?
Evet, şimdi Milletvekilleri sahadaydı. Bütün partilerden, iktidardan, muhalefetten dönüşümlü olarak 11 ilde görev aldılar. Buradan izlenimlerle yaşanan sorunlar, yapılması gerekenler, bütün bunlar meclise taşınacak. Aslında bu genel kurulda da işte öncelikli gündem maddesi olacak. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması konusunda bir planlama yapılıyor. Dün AK Parti'de bu konuda bir çalışma vardı. Deprem bölgesinden gelen milletvekillerle önerge, bir hazırlık yapılıyordu. Diğer partiler de önergeler vereceklerdir. Bunun için planlanan takvim Perşembe günü ya da yetişmezse gelecek hafta konunun gündeme alınması. Aslında baktığımız zaman araştırma komisyonları da 3 ay çalışabiliyorlar. Meclis biliyorsunuz bir de seçimimiz var, seçim yapılacak. Bu kadar uzun süre, 3 aylık bir çalışma süresi de yok ama muhtemelen hızlandırılmış bir çalışma takvimi uygulanacak. Araştırma komisyonunun da 11 ili kapsayacak şekilde bir çalışma yapması planlanıyor.
Şimdi burada araştırma komisyonu, yani daha önce de çok deprem araştırma komisyonu kurulmuştu. İşte raporlarını tamamladılar. Bir şey olmuyor sanki. Bu kez olur mu?
Evet.
Yani ne, nasıl bir... Evet.
2021 yılında mecliste hazırlanmış bir araştırma komisyonu raporu var. Konu gerçekten bütün boyutları ile ele alınmış. Deprem öncesi, deprem sonrası, işte zemini, kentsel dönüşümü, mevzuat açısından neler yapılabilir, kentsel dönüşümün finansmanı nasıl yapılabilir, iş yerleri, sanayi ne yapabilir, deprem sonrasında işte okullarda ne yapılabilir, kamuya maliyeti nedir? Hani o kadar boyutlu ki 500 sayfalık bir rapor hazırlanmış.
Bütün yönleriyle. Evet,
bütün yönleriyle konu mercek altına alınmış. Ayrıca deprem uzmanları da buraya gelmiş, mecliste konuşmuşlar. 268 tane öneri var. Ama dediğimiz gibi meclisin yaptığı bu araştırmalar, diğer konularda da araştırma komisyonları kuruluyor. Konuya dikkat çekiliyor, konunun uzmanları geliyor, raporlaştırılıyor ve açıkçası çok da öteye gidilemiyor. Yani raflarda
kalıyor. Ama bu kez farklı olabilir mi?
Yani olması gerekiyor. Çünkü hepimizin bu depremden ders çıkarması gerekiyor. Artık biraz sorgulamamız, eksikleri görmemiz, herkesin bireysel olarak da, devletin de, kurumların da, siyasi partilerin de, STK'ların da,
halkın da,
mühendislerin de, halkın da, herkesin bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi ve artık farklı bir akılla bu işe bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bir yandan işte seçimin de o seçim ortamı olması nedeniyle bakıyoruz. İşte yine deprem ve siyaset, yani siyaset için seçimin gündemi deprem olacak. Hani bundan da uzaklaşıp siyasetçilerin de ortak bir akılla hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir can kaybı var. Büyük bir felaket yaşandı. Bunun ekonomik büyüklüğü de çok fazla. Bunu yıllara sarkacak şekilde maliyeti olacak. Biraz hani siyasetten öte bilimin aklıyla hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani umarız bu süreçte meclis bizi şaşırtır ve iktidar muhalefet birlikte ortak kararlar alabilirler ve hemen evet, gerçekten bugün, yarın, bugün karar alıp yarın uygulanabilecek şekilde umarız o hızla devam ederler diye düşünüyorum. Süremiz ne kadar kaldı? Tamam, 5 dakikamız varmış. Ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi öbür taraftan da altılı masanın aday arayışında sona gelindi gibi. Dün Kılıçdaroğlu'yla Akşener görüşmesi vardı Canan. Şimdi ne bekliyoruz? Bir aday açıklanabilecek mi? Nasıl gidiyor o görüşmeler?
Şimdi aday konusunda biliyorsunuz hep bir dağınıklık gösterdi masa. İYİ Parti'nin kazanabilecek aday vurgusu vardı. Noter değiliz diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği şeklinde bir algı oluştu. Ve masa bu dağınıklıkta bugüne kadar geldi. artık adayı belirleme noktasına geldiler. Baştan beri de hep seçim ilan edildikten sonra, bir tarih belli olduktan sonra biz adayı belirleyeceğiz diyorlardı. Yarın AK Parti meclis grubu var. Cumhurbaşkanı konuşacak. Bizim beklentimiz 14 Mayıs kulislere yansıyan 14 Mayıs'ta seçimi yapılması yönünde. Cumhurbaşkanı bunu yarın grupta diller. Tekrar zaten daha önce söylemişti ama seçimden sonra işte 14'ünde mi olacak, 18 Haziran'da mı olacak, böyle bir tartışma yaşandı. Hatta ertelenecek mi YSK eliyle diye. Artık seçimlerin ertelenmeyeceğini biz biliyoruz. Bunun anayasal olarak mümkün olmadığını da biliyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı'nın işte bir tarih vermesi halinde artık altılı masada elini daha hızlı tutacaktır. Dün sürpriz bir görüşme vardı Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında. Bu bir işte pazarlık mı yoksa sorun giderme mi şeklinde hani değerlendirdik, ne olacak ne bitecek diye bir bizim kurmaylardan partiden aldığımız izlenimlere göre bu bir uzlaşı, iyi geçen bir görüşme olduğu, bir uzlaşı sağlandığı yönünde. Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu partileri ziyaret ediyor yeniden. Görüşmede artık Perşembe günü bir aday üzerinde adayın artık konuşulması ve bir aday üzerinde uzlaşılmasını bekliyoruz biz. Ama bir açıklama olmayabilir. Başta söylediğim gibi. Seçim tarihi 14 Mayıs olacaksa Cumhurbaşkanı bunu 10 Mayıs'ta resmileştirecek ve 10 Mart'ta resmileştirecek. Pardon, 10 Mart'ta. 10 Mart'tan sonra da altılı masanın adayını açıklayacağını düşünüyoruz.
Peki,
altılı masayı.
Akşener'in son çıkışı vardı. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına ilişkin söylediği sözler vardı. Dolayısıyla bu sözlerin gölgesinde dün o şey giderilmiş oldu mu, gerilim iki lider arasında? Aslında bu Almanya ziyareti ve İmamoğlu'na verilen destek süreciyle başlayan ve kurmaylar üzerinden devam eden aslında gerilim.
Gerilim işte Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu aday olmazsa diye işte bir buçuk yıl önce yaptığı açıklamadan devam ederek sürekli devam eden bir gerilim vardı. Emri vaki yapılıyor diye. Bu ayrıca şey de vardı tabii, Yaşar Okuyan'ın bir açıklamaları olmuştu. Akşener hakkında bir dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdim şeklinde. Bu da İyi Parti cephesinde rahatsızlık yaratmıştı. Bu açıklamalarından sonra da belli bir süre geçti. Yani istifa etmesi, CHP üyeliğinden ayrılması da bir süreç oluşturdu. Bu da İyi Parti'de rahatsızlık yaratmıştı. Yani karşılıklı polemikler şeklinde bir de bu kamuoyu önünde yapılınca masada çok hakikaten dağınık bir görüntü oluşturmaya başlamıştı. Ve seçmen noktasında da güven vermeyecek soru işaretleri oluşturmaya başlamıştı.
Peki Canan, şimdi yılların deneyimli siyaset muhabirisin, meclis muhabirisin aynı zamanda. Şimdi bir pamuk ipliği, bu altılı masayı oluşturan partilerin ilişkisi bir pamuk ipliğine mi bağlı, yoksa birbirinden bu kadar farklı altı partinin bir araya gelmesinin yarattığı bir sonuç, doğal bir sonuç mu? Yani bu bir süreç mi? Yani bu şekilde ilerlemede normal mi? Nasıl görüyorsun?
Aslında altı parti neden bir araya geldi? Mevcut cumhurbaşkanlığı sistemine karşı oldukları için bir araya geldiler. Hedef güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Bu hedefle bir araya gelindi. Daha sonra bu İttifaka dönüştü. Bu da çok yeni, daha bir buçuk ay önce falan ittifaka dönüştü. Bakınca hani iktidar da bazen söylüyor altı benzemez diye. Hakikaten yani farklı partiler, hepsinin ideolojisi farklı, bakışı farklı siyasete. Bunların bir arada durmasındaki amaç güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişti. Ama bu şimdi biliyoruz ki seçim ittifakına da dönüşecek, ortak listeler yapılacak. Bu süreçte de işte ister istemez partilerin masada güç kazanmaya çalışmaları, bir pazarlık da ister istemez masa üzerinde hakimiyet kurmaları, hakimiyetten öte hani herkes ben de varım şeklinde herkes özgür ağırlığınca masada hani söz sahibi olabilir diye düşünüyoruz. Ama hani büyük parti daha çok, diğer partiler daha belki farklı şekilde dağılacaktır gücü oranında diye düşünüyoruz. Ama hani
siyasetin sonuçta, matematiği öyle olmuyor galiba. Fiziği olmuyor, matematiği evet. Biraz daha farklı işliyor.
Farklı oluyor evet. Çünkü herkes siyaset yapıyor istemez.
Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya, konuğumuz oldun. Kolaylıklar diliyoruz sana. Evet, Canan Sakarya'yı uğurladık. Meclisin Deneyimli isimlerinden, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi yazarı ve meclis büro şefi Canan Sakarya'ya teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'dan Haber Var programının sonuna geldik. Perşembe günü görüşmek dileğiyle.
Ankara'dan Haber Var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.